A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sedat Altan'la birlikte sunduğumuz Sevgi Dili programımızda bugünkü konuğumuz değerli yazar ve ilahiyatçı Sayın Abdullah Demir. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler. Siz nasılsınız?
Allah'a çok şükür. Sağ olun, eksik olmayın. İlahiyat, yüksek lisans da yaptınız, değil
Yüksek
mi? İslam
lisans yaptım,
felsefesi
İslam
üzerine.
felsefesi üzerinde.
Biraz sizi tanıyabilir miyiz izleyicilerimiz
Evet.
açısından?
Ben ilahiyatı bitirdim. İstanbul İlahiyatı, Marmara Üniversitesi İlahiyatı. Sonra İslam felsefesi üzerinde yüksek lisans yaptım. Ondan daha önemlisi benim kişisel hayatımda Urfa'da geçtiği için babam da şeydi, din alimiydi. Ondan ben dini tedrisatımı ondan aldım. Yani klasik İslam medresesi, İslam kültürü eğitimini de aldım bu arada. Tabii o bizim lisede okuduğumuz yıllarda ben de bir arkadaşın da şeyiyle, vasıtasıyla bir şey tutkusu başladı. Bir edebiyat, roman la ilgilenmeye başladık. Orada da epeyce bu edebiyat dünyasında da epeyce dolaştıktan sonra bu defa bir Batı düşüncesiyle de ilgilenmeye başladık. Biraz o anlamda biraz Batı felsefesinin içerisinde bayağı bir dolaştık. Oradan tabii bana şu formasyonu kazandırdı. Biz aslında İslam'ın ve Kur'an'ın hakikatlerini sadece İslam kültürünün ve Kur'an kültürünün içerisinde kalaraktan anlamakta çok zayıf kalıyoruz. Eğer çerçeveyi ve pencereyi İslam dünyasının düşünürleri genişlettiklerinde, yani bunun için tabii Batı düşünce tarihi çok önemlidir bu anlamda. Eğer onu da tanırlarsa, oradan İslamiyet'e ve İslamiyet'in ve Kur'an'ın hakikatlerine baktıklarında, İslamiyet'in ve Kur'an'ın hakikatlerindeki güzelliği ve derinliği anlama noktasında ve bu anlamda da insanlığa söylenecek çok şeylerin olduğunu fark ederler. Ama bugün İslam dünyasının bu anlamda çok ciddi bir şekilde şeyleri var, eksiklikleri var. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ve sadece peygamberin hadisleriyle bir dünya kurmaya çalışmak, insanlığı tanımak, hayatı tanımak biraz eksik kalıyor. Onun için ne zaman, Hazreti Ömer'in şöyle bir şeyi vardır. Eğer insan diyor, kendi düşüncesinin dışındaki düşünceleri bilirse, öğrenirse kendi düşüncesini daha iyi bir şekilde anlar, kavrar. Arapçada bir söz vardır, şunu diyor. Tuğraful eşya u bi zıddiha. Eşya zıddıyla bilinir. Yani siz soğuğu bilmeniz için sıcağı bilmeniz gerekiyor. Yani bütünüyle mesela bütün mevsimlerin sıcak olduğu bir atmosferde insan zihni, insan algısı, insan ruhu, insan hissiyatı şeyi bilemez. Farklı bir duyguyu tanıması mümkün değildir. Onun için Allah insanlara bilginin kaynağını öğrenmek için zıtlıklar dünyası vermiştir. Ama bunu verirken tabii bir tevhid penceresi içerisinde, bir birlik içerisinde veriyor. Yani parçalar, bütün parçaları hepsi bir birliğe işaret eder ve burada da bu birlik de aslında Rabbül Aleminin, Tanrı'nın, İlah'ın, bizim Allah'ımızın bir yeryüzüne, evrene bir tecellisidir. O birdir, ondan birçok şeyler tecelli ederler, yeryüzüne inerler.
Şimdi hocam biz İslam tarihine baktığımızda İslam'ın altın çağlarında Endülüs'te olsun, Emevilerde olsun, sonra Selçuklu Osmanlılar'da olsun bilime çok önem verildiğini görüyoruz ve Kur'an bilime yön verir adlı bir eseri de var Sayın Adnan Oktar'ın. Birçok icadı Batı'ya biliyorsunuz malumunuz İslam alimlerinden geldiğini görüyoruz. Fakat daha sonradan bu yapı bir şekilde değişmiş. Bilime karşı adeta bir tutum alınmış. Yani tabii burada müspet bilimleri biz kastediyoruz. Yoksa hani bilim derken Darwinizmin artık günümüzde çökmüş teorilerini değil. Ama tek taraflı Batı eğitimi veriliyor. Fakat karşısında İslam'ın hakikatleri, gerçekleri ve pozitif bilim anlatılmaz olmuş. Bu nasıl olmuş? Bu dönüşüm nasıl gerçekleşmiş İslam
Şimdi
dünyasında?
bakın, bu şey biliyorsunuz 610 tarihinde Hazreti Muhammed'e Hira Dağı'nda vahiy geliyor. Ve çok enteresandır. Mesela hiçbir dinde olmayan bir şey. Yani mesela oku ayetiyle geliyor. İkra. Bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından, alaktan yarattı diyor. Şimdi ilk gelen ayet oku. Okumak, düşünmekle ilgili olan bir ayet. Ve bu ayet bir tavsiye niyetinde değildir. Yani yemek yersen de olur, yemesen de olur. Elbiseni temizlesen de olur, temizlemesen de olur. Yani şey açısından, dil açısından, dil ve anlamı açısından baktığında insana bir zorunluluk getiren bir şey. Yani Müslümana zorunluluk getiriyor. Sen okumak zorundasın, düşünmek zorundasın. Baktığın zaman, baktığın nesnelerin ve baktığın eşyanın arkasındaki hakikatleri ve anlam dünyasını dair kafanı ve zihnini yormak zorundasın. Çünkü sadece ve sadece eşyayı olduğu gibi anlama gibi bir mükellefiyetin yok. Okuma demek derinleşmek demektir. Farkına varmak demektir. Onun için şimdi böyle bir dine mensup olan Müslümanlar 610'dan sonra tabii o Hazreti Muhammed'in o ilk yılları çok şey yıllardı. Çok Mekke dönemi çok zahmetli bir dönemdi. O zaman gündem çok farklıydı. Medine'ye gidiyor. Orada da çok daha farklı. Çünkü orada sosyoloji değişiyor. Mekke'deki sosyoloji ile Medine'deki sosyoloji birbirinden çok farklı sosyolojilerdi. Mekke'de daha çok aslında Mekke'deki benim Kur'an ayetlerinden okuduğum şey şuydu. Mekke'de Hazreti Muhammed'in yapmak istediği tek bir şey vardı. Bir ümmet oluşturmaktı. Orada hakikaten Müslümanlar zayıftılar. Maddi açıdan zayıftılar. Sayısal açıdan zayıftılar ve çok eziliyorlardı. Ve bunların birbirleriyle tesanüt, birbirleri dayanışma içerisinde olmaları bir zorunluluktu, bir gereklilikti. Böyle bir sosyoloji vardı, sürekli bir baskı vardı. Şimdi Medine'ye geçince oradaki sosyoloji biraz daha değişti. Orada Yahudiler var, Hristiyanlar var, ondan sonra Müslümanlar var. Ondan sonra Medine vesikasıyla Hazreti Muhammed bu üç şeyi de, üç farklı dine mensup insanları da bir arada tutmak için bir Medine sözleşmesi yapıyor. Ve burada da başarılı da olunuyor aslında. Şimdi Hazreti Muhammed'in vefatından sonra o dört halife dönemini de bir kenara, onlar zaten çok fetihlerle başlayan bir dönemdi. Esas şey, esas İslam dünyasındaki gelişme Emevilerde biraz başlıyor ve en çok da Abbasiler döneminde başlıyor. Mesela Memun, Halife Memun döneminde Beytül Hikme denilen bir şey kuruluyor. Bu Beytül Hikme'yi Huneyn bin İshak adında bir şeyi getiriyorlar. Bir Yahudi bilim adamını getiriyorlar ve Halife Memun ona diyor ki işte bu ev bu, sana işte kitaplar burada otur, şeyleri çevir, Arapçaya çevir, Yunanca olan eserleri, Süryanca olan eserleri. Ve bunlar Huneyn bin İshak böyle bir çalışma içerisine giriyor. Ve oradan aslında Yunan düşüncesiyle, Yunan felsefesiyle Müslümanlar tanışıyor. Eflatun'un eserleriyle, Aristo'nun eserleriyle tanışıyorlar. Şimdi bu İslam dünyasına büyük bir dinamizm getiriyor. Aslında biraz da şeye bakmak lazım. Şimdi hani bir söz vardır. İltifat marifete tabidir. İltifat şu demektir. Arapçada iltifat lef dönmek demektir. Yani bir insanın dönmesi, bir insanın bakışlarını çevirmesi şeye bağlıdır. Biraz da marifete bağlı olan bir şeydir. Eğer insan yönelirse, bir şeye yönelirse oradan o bilgiyi de elde etmeye başlar. Ya oradaki halife Memun daha çok o şeyleri, alimlere, bilginleri kendi sarayında getiriyordu, çağırıyordu. Onlarla sohbet ediyordu. Bilim alanında yapılan tartışmalara şahit oluyordu. Ve böylelikle bilgiyi seven bir halifenin bu şeyi, tavrı, bu davranış kalıbı bütünüyle o Müslüman toplumun içerisinde bir yaygınlık kazanıyordu. Yani hani şey baştakiler nasıl olursa aşağıya doğru iner diye bir sosyolojik bir vaka vardır. Bu aslında doğru bir şeydir. Şimdi bu çalışmalar bayağı bir hızla devam etti. Ondan sonra Endülüs Emevi Devleti'nde de bayağı bir büyük bir şeyler, gelişmeler falan oldu.
Hatta hocam sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Şimdi biliyorsunuz Batı'da eğitim modu. Buradan mesela birçok öğrencimiz ne yapıyor? İşte İngiltere'de, Amerika'da, Fransa eğitime gidiyor. O bahsettiğiniz dönemde birçok Hristiyan talebe, birçok Yahudi talebe de o medreselere gelip bilim eğitimi alıyor. Ve daha sonra da yine Hristiyan dünyasında ve Musevi dünyasında belli yerlere de geliyor bu insan.
Tabii tabii. Ya tabii işte o bu şey bilim alanındaki bu gelişme, bu inkişaf her tarafa yayıldı. Onun için şeyde tarihsel okumaya baktığımız zaman şey için Batı için Orta Çağ bir karanlık çağdır. Ama İslam dünyası için Orta Çağ bir aydınlık çağdır. Hiçbir zaman için bir karanlık çağ değildir. Tamamen aydınlık, tamamen tefekküre, düşünceye dayalı ve Müslümanların tamamen bilim alanında yıldızlaştıkları bir dönemdi. İnsanlığa büyük şeyler, hizmetler sundu Müslüman bilginler, Müslüman alimler. Şimdi bu tabii Endülüs'e de, mesela bu Batı'da da, Batılıların kendisi de söylüyor. Ya mesela bu alanda Fuat Sezgin Hoca 16 ciltlik eser yazdı. Şu an kendisi yaşıyor da, İslam bilim tarihi diye. Mesela Batı'da Sigmund Hung diye bir Alman var. O İslam, Batı'nın üzerinde doğan İslam güneşi diye bir kitap var. 1970'lerde bu Almanca'dan Türkçe'ye çevrildi. Mesela Montgomery Watt diye bir adam var. O Avrupa'da İslam diye bir kitabı var. O, yani kendileri söylüyorlar. Hatta çok enteresandır. Mesela Montgomery Watt Avrupa'da İslam kitabında şöyle söyler. Diyor ki bu Müslümanlar diyor, tıp alanında ameliyat yaptıkları dönemlerde o İbn Sina'ların vasıtasıyla şunlarla bunlarla diyor, Batılılar diyor şöyle bir tıp anlayışları vardı. Mesela adam hastalanır, kiliseye gider. Ondan sonra papayla karşılaşır. İşte papa der, neren ağrıyor? İşte efendim kafamın şurası ağrıyor. Orayı diyor kazıtırlardı. Ondan sonra bıçakla diyor bir haç işareti yaparlar. Tuzla doldururlar ve git diyor, kutsal İsa seni koruyacaktır. Ve kilisenin duvarlarının dibinde şifa bekleyen yüzlerce hastalar vardı. Böyle pislik içerisinde yaşayan insanlar. Yani Batı bu şeylerde, bu durumdaydı. Ama İslam dünyası buna tam ters, daha parlak bir dönem yaşıyordu. Ama tabii hatta mesela 1200'lerde Haçlılar şeye geldiğinde, Kudüs'e geldiğinde bunların ilk yaptıkları şey şu. Burada ne kadar kitap falan varsa hepsini topladılar, aldılar ve şeye götürdüler. Batı'ya götürdüler. Orada o dönemlerde mesela Arapça bir bilim diliydi. Şimdi nasılsa İngilizce bilim diliyse o dönemlerde yani bilim yapman için Arapçayı bilmen lazım. Arapçayı bilmeden bilim yapamazsın. Böyle bir şeydi, böyle bir dönemdeydi. Bu şeye kadar devam ediyor. 1400'lere kadar falan devam ediyor. Kanuni dönemi ve Kanuni'den sonraya kadar. Buralarda Müslümanların şöyle bir psikolojisi değişmeye başladı artık. Bu psikolojik bir şey. Müslümanlar şunu gördü. İşte her savaşa girince yeniyorlar. Ondan sonra Batı çok şey geri durumda. Fetihler alabildiğine, teknoloji de şey bayağı ilerlemiş. Bu onlarda bir yeterlilik psikolojisini geliştiriyor. Tamam artık biz kendimize yeteriz, yeterliyiz demeye başladılar. Bu psikoloji, yeterlilik psikolojiyi Müslümanın zihin dünyasında atalete yani tembelliğe itmeye başladı. Tembelliğe götürdü ve böylelikle bu defa artık yenilik arayışı bıraktılar. Bu defa hep şeylere başladı. Mesela kitaplar da şöyle. Artık şerhlerle idare etmeye başladı. Yani bir yorum, yorumun yorumu. Böylelikle böyle bir tıkanmaya doğru gitti. 1600'lerde, 1700'lerde artık Batı dünyası aldı bayrağı eline, buralara kadar getirdi. Peki. Ve biz de tam gerilemeye başladık. Ama ben ümitsiz değilim tabii.
O zaman şimdiki yani İslam ülkelerindeki durum, yani o zaman Orta Çağ'ın Hristiyanların yaşadığı durumu şimdi biz mi yaşıyoruz?
Aynen öyle.
Peki bu
aynen öyle. Yani mesela şu ışığa bakın.
Kur'an'daki ayeti kerimede şeytanın Allah'a sınırım, ümmetim Kur'an'ı terk etti diyor Peygamberimizin ağzından sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an'dan uzaklaşmaktan bir dediğiniz gibi yorumun yorumları olan farklı bir yapı ortaya koymaktan biraz bağnaz yaklaşımdan mı kaynaklanıyor?
Kesinlikle öyle. Şimdi aslında İslam dünyasının kaybettiği şey şu. İslam dünyasında şu anda Kur'an var. Her yerde var. Mesela IŞİD'e baksanız IŞİD'in elinde hep Kur'an var. Şekillerine baksanız hepsi sakallı, beş vakit namazını kılan.
Ama Ehl-i Sünnet kaynaklarıyla amel ediyor.
Oraya geleceğim zaten işte. Esas tehlikeyi söylemeye çalışıyorum. Böyle her tarafta herkes Kur'an'a da saygılı, laf söyletmezler. Kur'an'a birisi bir hakaret ettiğinde kellesini uçurur. Bu kadar da Kur'an sevgisi olduğunu söyler. Ama maalesef bu anlattığımız şey tam şekli, formal bir şey. Yani Kur'an'ın ruhu ve anlamı gitmiş. Kur'an'ın sadece ve sadece o sayfaları, yaprakları ve kabı kalmış. Oysa Kur'an'ın içerisindeki anlam dünyası, Kur'an'ın içerisinde derinlikler, Kur'an'ın içerisindeki ruh ve ruhsallık. Gidince geriye kalan sadece bir kitap olarak kalıyor. Yani, yani kitap deyince bir maddi şeyden bahsediyorum. Kağıt, mürekkep ve matbaadan çıkan bir yapıdan ben şekilden söz ediyorum. Oysa ki onun işaret ettiği geniş bir, derin bir anlam dünyası var. Bir ruh var. Onu kaybetti İslam dünyası.
Yani sevgi, şefkat, merhamet, anlayış, birliktelik, bunlar yerine katılık, bağnazlık, zulüm, ayrıştırmacılık, değil mi?
Tekfir,
egoizm, egoizm, benlik, bunlar hep ortaya çıkınca tabii bu tabii ki işte esas Kur'an'ın söylemek istediği ruh İslam Müslümanlar tarafından fark edilmeyince, algılanılmayınca bu defa aslında Kur'an'ın tam tersi bir yapı ortaya çıkmaya başlıyor ve çok enteresandır, çok da üzücüdür, beni çok kahreder bu. Ve bunu insanlar, Müslümanlar bir Kur'an'ın hakikati olarak zannediyorlar. Yani şimdi Allah...
Batı dünyası mı özellikle?
Hayır, İslam, Müslüman dünyası. Yani şimdi şöyle, mesela şimdi geçen bana bir arkadaş söyledi. Bir Suriye'de bu IŞİD'in egemen olduğu bu bölgede bir Suriyeli çocuk anlattı. Dedi ki birini astılar IŞİD. Niçin astı dedim. Dedi ki sihir yapmış. Sihir yapmış ve ondan sonra diyor astılar. 7 gün diyor adamın şeyi cenazesi asılı kaldı. Şimdi şeyler, cenazenin sahipleri gidiyorlar istiyorlar ya verin cenazemizi. Hayır, bu burada kalacak. Kimse korkudan şeye de gidemiyor. Şimdi bakın ne kadar Kur'an'ın ruhuna ters. Oysa ki bakın Kur'an'ın şeyi şudur, temeli şudur. Bir, eğer Allah insanı cezalandıracak ise bir defa o insanı özgür bırakmalı mı, bırakmamalı mı? Özgürlüğün olmadığı yerde nasıl ceza oluyor? Yani ödülün olduğu, özgürlüğün olmadığı yerde ödül nasıl oluyor? Ya ben size silah zoruyla iyilik de yaptırabilirim. Size silah zoruyla kötülük de yaptırabilirim. Ama bunun etik açısından hiçbir değeri yok ki. Siz özgür iradenizle ancak tercihte bulunduğunuzda o yaptığınız davranışın, eylemin bir anlamı vardır.
Ki ayetin emri öyle.
Öyle tabii.
Ne zorlama yoktur.
Hayır, la ikraha fiddin diyor. La ikraha fiddin. Kad tebeyyene rüştü minel gay diyor. Dinde zorlama yoktur, kerih yoktur. Hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Mesela Hazreti Muhammed için çok güzel bir şey vardır, o ayet vardır. Ve bir gün üzülüyor Hazreti Muhammed. İnsanlar kendisine inanmıyorlar. İnsanların iyiliğini istediği için, insanların güzelliğini istediği için, doğru şeyleri söylediği için. Buna rağmen insanlar ona sırtını döndüklerinde Hazreti Muhammed çok üzülüyor. Cenab-ı Hak ona diyor ki, febeşşir, sen müjdeleme, müjdele. İnnemâ ente mübeşşir, sen sadece ve sadece müjdeleyicisin. Lesse aleyhim bi musaytir, sen onların üzerinde bir otorite değilsin. Bak otorite değilsin, saytara şey demektir. Otorite demek, iktidar demektir. Ama iktidar şöyle içerisinde güç olan iktidar. Benim dediğim gibi olacaksın. Baskıcı, zorlamacı. Yani ruhu şey içerisinde tutan, ruhu bir kalıp içerisinde tutan, ruhun başka tarafa gitmesini engelleyen bir katı bir duvar ve çerçevesi olan bir iktidardan söz ediyoruz burada. Nesle aleyhim bir musaytır. Sen onların üzerinde otorite değilsin. İlla men tevella, kim ki inkar ederse ve kefara, küfre girerse fe yu'adzibuhullahu'l azabe'l ekber. Allah onu en büyük azapla azaplandırır. Sen görevini yapacaksın burada. Müjdeleyeceksin insanlara, anlatacaksın insanlara. Şimdi bakın ne kadar ters, görüyor musun? Adam hemen kendisi ceza veriyor. Ya sen kimsin? Senin ceza verme yetkin yok. Din adına ceza verme yetkin yok senin. Öyle onları bir şeyin yok senin.
Kur'an dışında başka kaynaklardan çıkartıyorlar değil mi o?
Buradaki tek şey şu, bakın ben bunun psikolojik tahlili, arka planını çok iyi biliyorum. Buradaki problem şuradan kaynaklanıyor. Allah algısı, Tanrı algısı insanın iç dünyasının bir yansımasıdır. Hani siz nasılsanız öyle inanırsınız sözü var ya, bir insanın iç dünyası nasılsa Tanrı algısı da böyledir. Şimdi sevgiden, merhametten nasibini almamış, iç dünyası tamamen katılaşmış bir benliğin, bir karakterin, bir kişiliğin Tanrı algısı da onun iç dünyası gibi. O aslında içeridekini dışarıya yansıtıyor. Ama içinde merhamet, sevgi, şefkat olan bir benlik, bir karakterin hissettiği bir tanrı algısı aynı o içindekini de dışarıya yansıtır.
Evet ama yani biz de gördük zamanında, biliyoruz. Yani o kaynaklar da hakikaten yani eğer böyleyse diye insanı şekillendiren, dediğiniz gibi o ruhu da baskı altına alıp bir davranış şekline, mecburi bir davranış şeklinde yönlendiriyor. Diyor bu kaynakta böyleyse bunu yapacağız o zaman diyor. Böyle diye bunu yapa yapa yapa artık vicdan körelmeye başlıyor tabii. Yani o, dolayısıyla o yanlış kaynakların yani o cezaları verdikleri Kur'an'da olmayan.
Evet.
Değil mi?
Evet,
mesela, tabii, tabii. Sevgi, merhamet emrediyor. Allah barışı emrediyor.
Tabii.
Orada öldürüyor mesela. Tabii. Onu çıkardığı bir kendince bir hüküm var.
Tabii tabii.
Şu kaynağa dayalı diyor.
Evet.
O kaynakların yanlışlığından kaynaklanan. Tabii. Öyle bir Kur'an'la çelişen kaynaklar olduğundan dolayı.
Evet.
O yanlış kaynaklar ortaya böyle bir şekil tabii çıkartıyor. Böyle bir insan modeli de çıkartıyor.
Tabii tabii. Ama bu şeyden kaynaklanıyor. Anladığım kadarıyla. Şimdi ilahi söz, vahiy dediğimiz şey kendi anlam dünyasıyla gelmiyor. Yani vahiy dediğimiz şey kendini bütün çıplaklığıyla, gerçekliğiyle, hakikatiyle ortaya koymuyor. O kendisini size sunuyor, onu siz algılıyorsunuz. Aslında bu insani, varoluşsal bir tavırdır. Yani mesela şöyle, ya ben bir şeye baktığım zaman, bir tabloya baktığım zaman, herkes, ben bir şey anlarım. Bir yanımdaki de bakar, aynı tablo bu ne anlatıyor dediğin zaman, o da farklı bir şey anlar. Bir başkası da o baktığı aynı tablodan başka bir şey anlar. Onun için o şeyi vardır, o Kurosawa'nın bir filmi vardır. Bir cinayet şeyi vardır, sahnesi vardır. Ondan sonra üç kişi o cinayet şeyini görürler, sahnesini görürler. Üç insan hakimin karşısına giderler. Üçü de farklı şeyler anlatır. Bir cinayet sahnesi, üç farklı anlatış. Üç farklı birey, üç farklı anlatış şekli. Bu insani bir şey, bundan kaçış olmaz. Bu her zaman böyle, o tarih içerisinde de böyle. Aslında insanların kavgaları, çatışmaları da buradan kaynaklanıyor.
Bu problemleri nasıl çözeceğiz? Şimdi esas günümüzün şeyi bu.
Evet.
Yani bunu Kur'an'la, bunu model olarak göstererek, siz nasıl düşünüyorsunuz?
Vallahi ben, bana göre biraz şöyle, bunun tek yolu, tek çözüm yolu şudur. Müslüman zihin dediğimiz zihnin biraz geniş bir perspektiften bakması gerekiyor. Dar bir perspektiften bakmaması gerekiyor. Bakış açısıyla alakalı. Bakış açınızı ne kadar siz zenginleştirirseniz, sizin dışınızdaki varlıkla kuracağınız ilişki de öyledir. Ya mesela çok basit bir şey. İslam sufilerine bakın ya, Allah aşkına. Nasıl şeye bakıyorlar? Mesela çok yani tabii bu görmek istediğiniz şeyle de alakalı. Siz kötülük diye gördüğünüz veya çirkinlik diye gördüğünüz şeylerin içerisinde bir güzellik görebilme bir kapasiteniz var mı? Eğer o kapasiteye eriştiyseniz meseleyi hallettiniz demektir ya. Ama yoksa görünen şeyi sadece görmek istediğiniz gibi görürseniz ve o görmek istediğiniz de sizin iç dünyanızın bir yansımasıysa eyvah, orada tabii ki problemler olacak.
Hocam şimdi tam dediğiniz gibi, yani biz bunu kanalımızda gerek hocamız gerek biz gerek filmlerde çok çok işliyoruz. Mesela İslam dünyasına baktığımızda bugün neredeyse artık 2 milyara dayandı nüfus. Birçok cemaat var, birçok grup var, başta mezhepler var. Ama mesela kıblesi bir, Allah'ı bir, peygamberi, melekleri bir, ortak noktası belki %99.9 olan insanlar bir araya belli toplantılarda bile, belli yemeklerde, davetlerde bile zor oturuyor. Yani hatta mesela Nur talebesi cemaat, kardeşlerimiz var.
Evet.
Onlar birçok fırkaya ayrılmış. Onları evet bile bir araya getirmek zor oluyor. Halbuki biz Kur'an'a baktığımızda Cenab-ı Allah'ın bize ilk emrettiği birlik olmak. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, bir araya gelmek. Yine mesela İslam dünyasından da çok insanla, çok fikir adamıyla bir aradayız, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Ülke ülkede konuştuğumuzda öncelikli olarak mesela diyor ki bizim için diyor konu diyor Filistin'in diyor özgürlüğüdür. Öbürü diyor ki Suriye'nin diyor refahıdır. Birçok toplantı ve birçok gösteriye siz de tanık oluyorsunuz. Yani her şey telaffuz ediliyor ama en başta söylenmesi gereken İslam birliğini istiyoruz'u ağızlardan, otoritelerden almak mümkün olmuyor. Bu yani nasıl sizce bir akıl tutulması?
Ya bu yani akıl tutulması şeyden işte, yani İslam'ın, ya bakın yani aslında İslam bir şeyle başladı. Bir temel bir kavramla başladı. O temel kavram da şey de şuydu. La ilahe illallah. Tevhid kelimesi. Tevhid kelime anlamı birlemek demektir. Vahdetten geliyor. Vahd Arapça bir demek. Şimdi bu şu demektir. Yani dünyada, gezegende, evrende yüzlerce, binlerce, milyonlarca, milyarlarca nesneler, eşyalar, varlıklar vardır. Ama bunların hepsi tevhid kavramının içerisinde eritilir. Şimdi mesele şuradan kaynaklanıyor. Bakın bunlar birer gerçekliklerdir. Yani cemaatler, işte Müslümanların farklı mezhepleri. Çünkü bunlar sosyolojik şeylerdir. Yani bir tane sosyoloji yok. Bir sürü sosyoloji vardır. Bir sürü psikoloji vardır. Her sosyopsikolojik durum kendine göre bir takım şeyler, kalıplar üretebilir. Bu normal bir şeydir. Ama bu şu demek değildir. Sosyopsikolojinin üretmiş olduğu bir kalıp mutlak bir hakikati yansıtır dediğiniz zaman siz orada büyük bir yanlışın içerisindesiniz. O zaman ben şunu sorarım onu diyen bir insana. Sen Allah sana ne kadar eşyaya, zamana, mekana kuşatma kabiliyeti vermiştir ki sen hakikatin kendinde olduğunu söylüyorsun. Bunu peygamberlere vermedi. Yani bir bakın peygamberler tarihine bakın. Her bir peygamber farklı zaman ve mekanda aynı çizgiyi sürdüren ama farklı bir dil, farklı bir üslup takınan insanlardı. Bunlar bir, Kur'an öyle diyor, bunlar kardeşlerdi. Birbirlerinin kardeşiydiler. Hazreti Muhammed'in kardeşiydiler. Bunlar birbirlerinden farklı şeyler söylemiyorlardı ki. Bir kategori yoktu bak. Onun için bir geleneksel bir çizgi vardı. Çizgi tekti. O çizginin üzerinde yürüyorlardı. Renkler, çeşitler, şunlar, bunlar, farklılıklar olabilir. Farklılık bir zenginlik olarak kabul edilmeli. Ha ne güzel bu. Ama işte burada yanlış Müslüman psikolojisi devreye giriyor. Ben, doğru bendedir. Doğruyu ben biliyorum. Ben gördüm. Sen yanlış yoldasın. Düşüncesi Kur'ani bir düşünce değildir. Ya mesela ibadetlere baktığınız zaman mesela ibadetler Kur'an-ı Kerim'de bir şey değil ki ya. Bir ibadet için ibadet yok. İbadet bir metodolojidir, rahmani bir metodolojidir. O metodolojinin içerisindeki amaç şudur. İnsan benliğini ve insan davranışlarını belli bir yere getirmektir. İnsan eğitiliyor orada. Yoksa hani mesela Ramazan ayında insanlar aç, susuz kalacaklar diye bir şey değil ki. Mesela orada şöyle diyor mesela Hazreti Muhammed. Eğer siz sadece davranışlarınıza dikkat etmezseniz Ramazan'da o tuttuğunu sadece bir aç kalma, susuz kalmadır. Amaç o değil ki yani. Aç kalmak, susuz kalmak değil ki. Sonra şu var mesela ibadet. Ha şunun için ibadeti söylüyor. Mesela bir insanın fazla ibadette bulunmasını, fazla ibadet etmesini isteyen bir ekol, bir tarikat, bir cemaat, böyle yapmayan bir başka Müslümanı mesela kamil, iyi bir Müslüman olarak görmemeye başladığında burada tehlike var. Bu senin kendi kişisel bir tercihindir. Çünkü yani insan tercih eden bir varlıktır. Ama şu vardır. Senin gibi düşünmeyen bir insanı, senin gibi algılamayan bir insanı tekfir ettiğinde, yanlış yolda olduğunu söylediğinde esas sen bu metodunla sen yanlış yoldasın. Sen kendin bu şeydesin, yanlış yoldasın. Onun için İslam dünyasının esas temel problemlerinden bir tanesi budur. Yani hiçbir Müslüman şunu söyleyemez, söylememelidir de. Evet ben Kur'an'ı okudum ve Kur'an'ı tam manasıyla anladım. Kur'an'ın ruhu bendedir. Ey insanlar gelin Kur'an'ın ruhunu ve anlam dünyasını ben size söyleyeceğim. Böyle bir şey yok. Senin söylediğin senin anladıklarındır. Şey değildir o. Yani biz ona bir yanlıştır, şudur, budur demiyoruz. Ama o sen sahip olduğun bu anlam dünyasıyla senin dışındaki insanları değerlendirmeye başladığında bu yanlış yapıyorsun. Oysa ki bizim bildiğimiz, bizim anladığımız Kur'an'dan şudur. Bir varlık değerlendirmeyi yapar. Değerlendirmeyi yapacak olan tek varlık Allah'tır.
Ve Müslümanlar kardeştir değil mi hocam?
Kesinlikle.
Şimdi değerlendirme olayını geçmiş, görüşmeme olayını da geçmiş. artık birbirini katletme olayına
olan inat kadar geliyor.
Şimdi mesela Diyanet İşleri Başkanı da söyledi. Günde de 1000 Müslüman öldürülüyor. Bunların %90'ı Müslümanlar birbirini öldürüyor. Biz baktığımızda hocam Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da Müslümanlar birbirini öldürüyor. Yani mesela Amerika, İsrail ya da ne bileyim Fransa, Almanya bölgeye gelip öldürdüğü Müslüman sayısı çok cüzi bunun yanında. Düşünün bir Suriye'de 3 yılını dolduran bir iç savaş var. Evet. Oradaki şehit olan İnsanlar, Müslüman sayısı İsrail'in 1948'de kuruluşundan 2015'e kadar şehit ettiği Müslümanın kat üstünde. Fazlası, Yani demek ki burada hani sorun, yani sorun dışarıya yansıtmak ziyade tabii Müslümanların bir araya gelememesi, bu işte, sevgi bağını oluşturamaması.
Tabii işte bu malul, yani illetli, yani sıkıntılı bir zihniyet. Bunun biraz şey olması lazım. Bunun biraz ışığın altında biraz aydınlanması lazım. Ya bak, onun için bizim İslam dünyasının ciddi anlamda, kültürel anlamda, düşünsel anlamda bir şeye ihtiyacı var. Kendi düşüncelerini, görüşlerini tekrar bir perspektiften geçirmeye, bir değerlendirmeye ihtiyacı var. Onun için bu aslında değerlendirmediğiniz zaman bu bir zihinsel tembelliğe de götürür. Zihinsel tembellik kendi içerisinde de çürümeye götürür. Çürüme de zaten ne oldu? Yok oluştur. Yok olup gidiyorsun sen ondan sonra. Evet. Bir varlık oluşturamıyorsun.
Genelde yani Allah'ın adetullahında Kur'an'ın o ruhunun ve gerçek hükümlerini yansıtan Allah bir bazı müceddit, yani peygamberler, ama peygamberlerin dönemi bittiğinde de mücedditler göndermiş. Yani dağılan insanları, ruhtan uzaklaşan insanları Kur'an'la ve kendisi de Kur'an'ı yaşayarak, yani bizim günümüzde de mesela Sedat bahsetti, işte Şiilerle Sünniler birleşiyor, bir birlik toplantısı yapıyor. Sonra ikisi ayrı imamların arkasından namaz kılıyor. Birlikte namaz kılmıyorlar mesela. Ya bu nasıl çözülecek? Yani onların bir araya gelmesi mi, yoksa Kur'an'ı iyi yansıtan yine böyle bir müceddit, günümüzde bunu anlatan yine birinin etrafında mı, böyle bir birliktelikle mi?
Vallahi bu aslında şimdi bakın, benim oradan anladığım şey şu. Buradaki farklılıklar, şimdi şöyle, vahiy, Kur'an'ın vahiy geldiğinde Hazreti Muhammed'e, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya geldiğinde bir kültür vardı. O dönemde var olan, bir yaşayan bir kültür vardı. Şimdi peygamberler o vahiyi getirdiklerinde o vahiy o kültürün içerisinde neşvünema buluyor, yayılınlaşıyor, tohum oluyor. Ama şöyle bir şey var, yani bu da böyle bir hakika, bir gerçeklik. O kültürün vahiy, o kültürün rengini de alıyor. Şimdi bu bazen tabii onun içerisinde işte yanlış şeyler de olabiliyor. Mesela şeyde İslamiyet'te çoktur. Yani böyle hurafe şeyleri. Buna İslam, geleneksel İslam kültüründe İsrailiyat denir. Yani İsrailiyat denilen şey İbrani kültürüdür. Çok girmiştir bizim şeyin içerisine. Mesela onlardan bir tanesi şudur. Bizim medresede okurken bir hocamız vardı. Yemekten önce şey koyardı. Bu yanına tabağa biraz tuz, biraz su, biraz da kuru ekmek. Önce biraz tuzdan alır, sonra sudan alırdı. Biraz da kuru ekmekten alırdı. Ben bir hatırla anlam veremezdim bunu. Daha sonra şeyde okurken meğer bu şeyde Hazreti Süleyman Kubbetü Sahra'yı şey yaptığında orada İşçiler çalışıyormuş. Bunlar işte öğle yemeğine geçmeden önce bir U şeklinde bir masa olur. İşte başta şey çıraklar olur, kalfalar olur, ustalar otururlar. Ve bunlar önce şey yaparlar, işte ekmek, tuz ve şeyi suyla yemekten önce. Sonra herkes getirdiği, evden getirdiği yemeğini masanın üstüne koyar ve ondan sonra öyle paylaşırlar. Hatta şey derler bunu. Marx'ın en çok etkilendiği şeydir bu. Yani bu paylaşımcılık şey.
Zaten Marx normal Yahudi bir aileden geldiği için Tevrat'ı çok iyi bildiği için
evet,
Marx'ın
tabii
orada en çok etkilendiği aradığı da şu. Yani oradaki Kur'an'daki dinlerdeki sosyal adalet kavramını, kurtarıcı inşallah kavramını alıp sosyalizme, komünizme uyarlamış.
Evet. Şimdi oradaki şey şunu için. Şimdi Sonra da ben anladım, benim işte hocanın o yapmış olduğu tavrın ve davranışının arkasının nerelere kadar gittiğini. Yani bize kadar bir sürü şeyler var, böyle gelmiş şeyler var. Şunu demeye çalışıyorum, yani şimdi bu kültürdür aslında bunlar. Bu kültürler arasında bir çatışmanın olması gerekmiyor. Ama yalnız şu şey vardır, yani Şiilikle Sünniliğin çok ayrıldığı işte noktalar, çok şey yaptı, teolojilerdeki bazı problemler, o ayrı bir konu. Oraya şimdi giremeyiz. Oraya girersek daha çok uzun bir şey. Yalnız burada ister Sünni olsun, ister Şii olsun, şunu her Müslüman zihnin bilmesi gerekiyor. Ya ben tamam Müslümanım. Müslüman mısın? Evet, Müslümanım. Müslümanım dedikten sonra kültürel farklılıklar hiç Müslüman olmanın önüne geçmemeli.
İnşallah. Peygamberimiz geçmemeli, buna en güzel örnek, yani bunlar değil mi? Mesela Museviler yani geliyor.
Evet evet.
Abasını
tabii
veriyor, onları oturtuyor. Tabii
tabii. Daha
Hristiyanlar geliyor.
Şey yapıyor,
tabii. Yani bütün insanlara tabii sevgiyle tabii yaklaşıyor. Kimseyi dışlamıyor.
Kesinlikle.
Kimseyi ötekileştirmiyor. Hepsine Kur'an'ın o şefkatli, merhametli ruhunu
aynen öyle, aynen
yansıtıyor ki aynen. Yani o güzel örneği görüp zaten Müslüman olan çok insan var yani. O
tabii
yani,
tabii.
O sevgiyi yansıtan, yani işte, o güzel şefkati, merhameti, adaleti yansıtan insanı gördüğünde o dinin hak olduğunu kabul edip Müslüman zaten olan böyle olmak lazım.
Öyle yaygınlaştı. Yani İslam'ın o sevgi tarafı şey olduğu için, çok hep ön plana çıkarıldığı için bu insanlara bu cazip geldi.
Bir şey söyleyeceğim yani, hocam. Yani hatırlatmak açısından Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve Raşid Halifeler döneminde zorla Müslüman yapılmış bir şahıs var mıdır yani?
Ben hiç görmedim.
Tamam yani mesela olmaz. Şimdi bu mesela IŞİD diyoruz, farklı camialar evet, diyoruz. Evet. Bu ısrar niye yani? Evet. Yani örneği yok
i̇şte
yani.
Şimdi bakın bu aslında bunlar nevrotik şeyler. Bunlar din değil. Hakikaten öyle. Yani bu din değil bu. Bu yapılan davranışlar, bu şeyler, dışarıya yansıtılan şey, kalıplar, bu zihniyet, bu zihniyetin pratikleri, bunlar din değildir. Hiç kimse bunları din olarak görmesin. Bu tamamen İnanın ki şunu çok rahat bir şekilde söyleyeceğim. Yani şuur altının karmaşıklığıdır. Yani bu kadar karmaşık bir şuur ancak böyle yanlış şeyler yapabilir. Yani berrak bir şuur, berrak bir bilinç böyle bir şey yapması mümkün değil. Ya nasıl olur ya bir insan Allah adına birinin kellesini uçurur.
İşte uçurabilir. Orta Çağ Engizisyonu'nda olan şey aynı şey. Şimdi İslam dünyası yaşıyor.
Evet tabii.
O zamanla o Avrupa o şeyleri yaşadı. Sonra çareyi birlik olmakta gördü. Ya değil mi? Yine hepsi birleşti. O zaman o savaşları yaşadılar, o kavgaları yaşadılar, meslek savaşlarını yaşadılar.
Bir gecede 30 bin tane insan tabii protestan evet kestiler.
Şimdi o tecrübeleri yaşadılar. Evet. Baktılar ki birlik olunca ancak bu sorunlar çözülüyor. Birlik oldular.
Tabii.
Şimdi maneviyat üzerine kurulmuş bir birliktelik değil. De değil. Yani seküler bir birliktelik.
Tabii. Ama işte ya aslında insanın aradığı şey birliktir. Parçalanma değildir. Aslında insan ruhu bir bütünsel bir yapıya sahiptir.
İnşallah. Fıtratı öyle
fıtrat
değil mi hocam?
Fıtrat öyle. Yani parçalan. Mesela yani şöyle düşünün. Ya iki insan bile kavga ettiklerinde insanın doğasında, insanın fıtratında bir huzursuzluk başlar.
Sıkıntı oluyor.
Sıkıntı evet başlar. Bu nedir aslında? İnsanın doğasında bir şey vardır, bir birlik vardır, bir birliktelik vardır. Çünkü Şeyh Galibi çok güzel bir şey, hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin diyor. Sen diyor kendi kişiliğine iyi bak, sen alemin bir özüsün. Alem, onun için şeyde bizim literatürde insan için şey derler, alemi suğra derler, küçük alem. Mikro alem, o makro alem var, kozmostur orada. Onun için yani insan zaten hep dışındakileri de kendi içerisinde taşıyan bir varlıktır. Bu asıl, mesela batı düşüncesine bunu getiren şey Descartes'tir. Adam 1600'lerde kalktı şunu söyledi. Ruh başka bir şey dedi, madde başka bir şeydi. Halbuki daha önce ruh ile madde aynıydı. İslam dünyasında da öyledir. Mesela Mevlana da şey görür. Yani siz bu taşları cansız şey zannedersiniz. Öyle değil diyor. Kur'an'da da vardır. Onlar diyor Allah'ı tesbih ederler diyor.
Siz onların tesbihlerini kavrayamıyorsunuz.
Kavrayamazsınız diyor. Bilemezsiniz diyor. Ama onlar tesbih ederler. Bu şu dereye tesbih ediyorsa bir canlıdır bu. Yani bizim o bir zihnimizde yaptığımız o kategorizasyon doğru bir kategorizasyon değildir. Ama bizim elimizde onların kününe varabilecek bir araçlarımız yok. Bu anlamda biz şeyiz yani. Biz zayıf bir varlığız.
Hocam biz şimdi Yüce Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Cenab-ı Allah'ın hep sevginin, şefkatin ve merhameti buyurduğunu ve insanların da değil mi bir mümin Müslüman olarak Cenab-ı Allah'tan en çok bağışlanma, merhamet, sevgi ve şefkat bekliyoruz. Dolayısıyla onun eksikliği bugün hem Batı dünyası olsun hem İslam dünyasına yansımış vaziyette.
Aynen öyle.
Bunun da inşallah değil mi demin dediğiniz iki kişi bile birbiriyle tartışsa bir fıtrat gereği. Cenab-ı Allah'ın fıtrat dini var sizi bir fıtrat dini üzerine yarattım diyor değil mi Cenab-ı Allah buyuruyor. Ona dönüp inşallah bu sevgiyi göstermesi gerekiyor. Bu birlikteliği sağlaması gerekiyor.
Tabii yani şimdi inşallah. Bakın burada şöyle bir şey var. Bir insani bir durum var. Şu da var ama insanın doğasında bir sevgisizlik de vardır. Nefret de vardır, öfke de vardır, hınç da vardır. Mesela Batı'da Hristiyanlığı eleştiren iki tane ünlü düşünür vardır. Biri Freud, ötekisi de Nietzsche'dir. Mesela Nietzsche Hristiyanlığın bu sevgi anlayışını eleştirir. O hınç, Türkçe'ye de çevrilen bir hınç diye bir kitabı vardır. Orada Max Schiller ona bir cevap verir, iyi bir de cevap verir. Aslında böyle bir özelliğimiz de Hobbes da şunu söyler, insan insanın kurdudur der.
Yani Kur'an'da nefs var gücüyle kötülüğü emreden de
şöyle der.
Nefsini temizleyip arındıran
onu anda. Diyecektim ben işte o şey ama bir varoluşsal bir şey, ontolojik bir şeydir bu. Mesela Kur'an'da onun şeyi şudur orijinali. Felhamha fucuraha ve takvaha. İlham etti ona fucuru, günahı ve takvaha, takvayı da ilham etti. Tabii. Kadefle hemen zekaha. O temizleyen, o arıtan kurtulmuştur. Ama kirleten zarardadır. Onun için bütün insanın varoluşsal olarak alem içerisindeki yeri, anlam dünyası şöyledir. Ya sen zarardasın veya da kurtulmuşsun. Eğer sevgi dilini yakalamışsan, insanlara merhamet, şefkat, insanları yargılamadan çünkü çok önemli, yargılayacak olan, yargı gücünü elinde bulunduran tek varlık insan değildir. O Allah'tır yargılayacak olan insanı. Şimdi eğer yargılamadan insanı öyle değerlendirirsen, kendi varoluşsal durumuyla değerlendirmen o şekilde gerekiyor. O zaman sen kurtulmuş olan insanlardansın. Yok insanları yargılarsan sen zarardasın. Onun için insan böyle bir şeyi vardır, böyle bir özelliği var. Tarihe baktığımız zaman ama maalesef hep kötülüğün, hep sevgisizliğin, hem savaşlar şeyden daha fazla barıştan.
İşte belli günler var. Cenab-ı Allah o günleri devrettirip dururuz diyor.
Aynen öyle.
İnşallah hocam bir de sevgi dilinin Ramazan öncesi son programında bu vesileyle sizi de yapmış olduk. Ramazan'a inşallah sizle yaptığımız programdan tahmin ediyorum 2 gün sonra girmiş olacağız. Ramazan'da da inşallah o zaman Cenab-ı Allah'tan bütün İslam dünyasını, bütün Müslümanları bir araya getirmesini, bir an önce inşallah bölgede yaşanan o huzursuzlukların, katliamların sona ermesini ve bunun için de inşallah en kısa zamanda İslam Birliği'ni oluşturmasını dileyelim, temin edelim.
İnşallah.
Sizin de son sözlerinizi alalım hocam. İnşallah programımızı kapatalım.
Vallahi bütün dünya, sadece İslam dünyası değil, Batı da öyle. Yani bugün insanlığın kaybettiği tek şey sevgi. Dinler aşk dini olmalı, sevgi dini olmalı, merhamet dini olmalı. İnsanların yapıp etmelerinden, davranışlarından dolayı insanları yargılamamalı ve insanları eğer yanlış yolda ise de, kötülük yapıyorsa da içten onun için dua etmeli aslında. Başka bizim yapacak bir şeyimiz yani yok. Ama temenni ederiz ki, ümit ederiz ki insanlık tekrar yine o sevgi dilini, sevgi ruhunu elde eder ve insanlık bu kısa hayat içerisinde, barış içerisinde yaşar. Çünkü İslamiyet bir şey dinidir, bir barış dinidir.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Temennimiz o, dualarımız o, fiili çabamız o. İnşallah, İnşallah önümüzdeki yıllarda bu duanın icabetini göreceğiz ümidindeyiz. İnşallah. Allah razı olsun.
Sizden
teşekkür ederiz. Değerli katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ederim.
A9 ekranlarında sevgili programımız bugün sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.